Atilla Güner'le akşam postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar efendim. Haftanın ilk gününün sonunda neler oluyor, neler bitiyor, yürüyen işler var, onlardan haberdar edeceğiz sizleri. Efendim biliyorsunuz bu söyleyişi, hedef Türkiye'yi o dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapmak olarak açıklanmıştı. Evet, bu İsviçre'de gerçek oldu. İsviçre bankalarındaki gizli servet sahipleri arasında 9. ülke olduk. 3105 vatandaşımızın orada gizli hesaplarda tam 3,5 milyar doları var. Evet, bunlar 2006 yılı 2000 ile 2006'da artmış, 2006'dan sonra azalmış ama kimlerin olduğu belli değil. Yalnızca bir isim var, Selim Alguadis. O da bazı nükleer silah yapımı için bazı ülkelere silah sevk ediyor, malzeme sevk ediyor iddiasıyla Amerika'nın takibine aldığı bir isimdi. 45 gazeteci aslında bunun peşine düşüyor. Dünya çapında bir örgüt bu, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konfederasyonu gibi. Türkiye'den de tek isim olduğunu hatırlatalım. O da Metin Münir, yıllarca yurt dışına da çeşitli gazetelere yazdığı ve Milliyet'ten de en son işten çıkarılmıştı. Bakacağız, Süleyman Yaşar'la konuşacağız. Nedir, ne değildir? İsviçre'de hesap sahibi olmak neyi nereden kaçırıyorsunuz? Amerika bunları nasıl takip ediyor? Bir dönem Amerika niye benim vergilerim kayıp oluyor da oraya gidiyor diye kıyameti koparıp oradaki listeleri almıştı. Bunlara bakacağız. Evet, bugün 9 Şubat. 9 Şubat bir gün sonra, yani yarın 10 Şubat'ta milletvekili olmak isteyenlerin kamu bürokrasisinden ayrılma günü. Yani kamuda çalışıyorsanız istifa edeceksiniz, aday olacaksınız. MİT Müsteşarı Hakan Fidan çok konuşuldu, onun istifası, ama bugün bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, federasyonlarda çok sayıda istifa geldi. Sporcular, akademisyenler sıraya girdiler. Çoğu iktidar partisinden aday olmak için, Hamza Yerlikaya'dan tutun da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kritik noktalarına kadar. Evet, hükümet bile istifa trafiğini yönetmek için Bakanlar Kurulu'nu toplamadı. Bakacağız kimler gitti, kimler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika'da, ilk durağı Kolombiya. Oradan Küba ve Meksika'ya gidecek. MİT Müsteşarı'nın istifasına karşı çıkmıştı. Twitter'a da karşı çıkmıştı, biliyorsunuz. Benim işim yok böyle işlerle. İşte ilk tweetini oradan atmış. Bugün sigarayı bırakma günü, 9 Şubat. İçmeyin etmeyin ne olur diyor. Cumhurbaşkanı o konuda da müdahil ve uyarıcı görevini yürütüyor. Ama dolar 2500'e geliyor diye sorulmuştu havalimanından ayrılmadan önce. O benim konum değil, Merkez Bankası'ndan bunun hesabı sorulur demişti. 2500 lira oldu dolar. Ülkeyi polis devletine dönüştürecek diye çok eleştiriliyor. İç güvenlik paketi yarın meclise gelecek, salı. Muhalefet diyor ki yapmayın etmeyin, genel kurulda, salonda öyle bir dirençle karşılaşacaksınız ki iktidarınızın son günlerinde buna hiç gerek yok, gerilimi arttırmayın, seçime gidiyoruz diyor. Ama iktidar kararlı, 10 gün içinde bu geçecek diyor. Siyasetin içinde başka ne var? Efendim, cemaatin temsilcisi, önemli bir televizyon yöneticisi Hidayet Karaca yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuluyor. İşte bugün CHP'nin genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu kendisini ziyaret etti. Burası önemli. İki, Hidayet Karaca'nın tam da bugün Fransızların önemli gazetesi Le Monde'da bir köşe yazısı yayınlandı. Düşüncelerini anlattı, aynı Fethullah Gülen gibi. Hayatın içinden bir konuya değineceğiz bugün. Çünkü yetiştirme yurdunda 18 yaşına kadar bakıyor devlet çocuklara. Daha sonra haydi yaşın doldu diyordu. Yasa biraz değişti. Sonra askerlik çağına kadar erkeklerde devletin eli üzerinde oluyor. Ama bir hakim dayanamadı. Bütün siyasilere, meclise yazı yazdı. Bu çocuklara bu ilgiyi, şefkati yarıda bırakmayın, devam edin diye. Biz de bakacağız bu hakimi isyan ettiren nedir? Çocuk Derneği Başkanı, Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhan Şahin'le konuşacağız. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yoğun tipi vardı ama bir de festival vardı Bozdağ'da. İşte orada 19 dağcı mahsur kaldı. 18 saat sonra dağdan kurtarıldılar. Ama İçlerinde bir isim vardı ki başarılarıyla dağcılık tarihinde özel bir yeri olan Dürdane Seringeç. 2006'da Çin'de 7500 metreye tırmanan ilk Türk kadın dağcıydı. Maalesef onu kaybettik. Bakacağız bu olayın ayrıntılarına. Evet, Türk sanat müziğinin dev çınarıydı o. Yaşayan efsaneydi. 97 yaşındaydı. Atatürk'ün de keyifle dinlediği, söylediği şarkılarla Bülent Ersoy'u, Zeki Müren'i, daha onlarca, yüzlerce kişi etkilemiş önemli bir isimdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendisini de buradan anacağız. Eski bir röportajdan söylediklerini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, Güven Erkin Erkal güzel bir kitaba imza attı. Türkiye'nin güzel tarihi. Nedir efendim bu? Türkiye'de matbuatın, dergilerin, gazetelerin sayfalarına Şirin hanımefendi fotoğrafları ne zamandan beri konuluyor? Hani üçüncü sayfa güzeli İngiltere'de var, bizde son sayfa güzeli. Orada böyle Osmanlı'dan itibaren hangi gazeteler, hangi dergiler kullandı? Ertuğrul Özkök yazmıştı hafta sonu. Biz de kendisiyle röportaj yapacağız, dinleyeceksiniz. Evet, Cengiz Erdin'in sesli dosyalarında da Piri Reis Haritasının Şifreleri adlı kitabın yazarı Metin Soylu var. Başlıyoruz efendim.
Olayların ayrıntısı. Tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da. Tekrarı 24'te. Manşet.
Evet efendim, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu çeşitli ülkelerden gönüllü katılımla onlar gerçeğin ortaya çıkması için seferberler. Küçük bir parantez, Türkiye'den de Metin Münir bu ekibin içinde. Washington Post'tan BBC'ye kadar çok yerde çalıştı. Milliyet'te de en son ekonomik gerekçelerle yollarının ayrıldığını ilan etmişti gazete. İşte onlar oturuyorlar İsviçre'de bu hatta yıllar önce biliriz ya, İsviçre daha beyaz yıkar diye bir kitap 90'lı yılların başında yayınlanmıştı. Yine öyle bir yıkama faaliyetinde hangi ülkeden hangi kaç kişi ne hesabı açmış diye bir araştırma yapılıyor ve ortaya çıkan tablo ilginç. Türkiye açısından da oldukça ilginç. Türkiye orada hesap sayısı açısından 9. sırada. 3105 hesap var. Miktar olarak da 23. sıradayız dünya ülkeleri içinde. Yani o hesapları bulunanlar içinde 23. sıradayız. Peki bu hesaplar kimlerin? Bunlar yabancı bir ülkede hesap açılınca normal mi sayılır? Vergisi, kaynağı belli mi bunların? Onları konuşacağız bilen bir isimle. Sayın Süleyman Yaşar attığımızda Taraf Gazetesi yazarı aynı zamanda. Sayın Yaşar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Evet, şimdi bir önce insanın aklına gelen soruyu araştırırken sizin de sabahta 2012'de yazdığınız yazıyı gördük. Mesela yurt dışında hesap açmak yasal mıdır? Basit, anlaşılır bir soru. Yani ben de orada açsaydım başım derde mi girecekti? Nedir efendim bu uluslararası finans dünyası içinde yeri nedir bunun? Yoksa burada bir şeyler kayıt dışı ve vergisi ödenmemiş karanlık, hatta kara para denilen paradan mı söz ediyor oluyoruz?
Şimdi Türkiye'deki mevcut kambiyo rejimine göre yurt dışında hesap açtırmak yasaldır. Tabii bu hesabı açtırdıktan sonra oradaki paranızın vergisini Türkiye'de beyan etmeniz gerekiyor. Ve karşılıklı olarak eğer orada İsviçre ile Türkiye'nin vergi anlaşması varsa, orada alınan vergiler varsa onlar düşülüyor ve kalan miktar eğer pozitifse o Türkiye Vergi İdaresi'ne yatırılıyor. Yani burada yasal bir engel söz konusu değil. Zaten küreselleşen bir dünyada herkes dünyanın her tarafında hesap da açtırabiliyor, yatırım da yapabiliyor biliyorsunuz. Burada tabii sorun olan şu, özellikle vergiden kaçırmak amacıyla yapılan gizli hesaplar burada bu tür paralarını götürenler beyanname vermiyorlar ve bir yerde kendi o ülkede kazandıkları paraları yurt dışına transfer edip bir yerde o ülkenin kaynağını yok ediyorlar. Mesela Türkiye'de kazanılmış bir parayı yurt dışına götürüp hesap açıyorsanız, bunun vergisini ödüyorsanız problem yoktur. Ama bunun vergisini ödemiyorsanız veya Türkiye'de genellikle şöyle yapılıyor. Türkiye'de vergiden avantaj sağlayabilmek için özellikle bazı iş adamları paralarını yurt dışına götürüyorlar. Hı hı. Yurt dışından Türkiye'ye tekrar bunu kredi olarak döndürüyorlar. Yani yurt dışından alınmış bir kredi gibi gösteriyorlar. Dolayısıyla hem Türkiye'deki şirketleri vergi vermiyor, hem oradaki paraları saklı kalıyor. Yabancı bir bankadan kredi alınmış gibi gösteriliyor. Evet. Ve böylece hem buradaki şirketi vergi ödemiyor, hem de oradaki hesaplarından vergi ödenmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de kazanılmış paralar vergilendirilmiyor. Bunun yanında bir de Türkiye ekonomisinin tasarrufları yurt dışına bu şekilde götürüldüğü için tabii Türkiye'nin cari açığı yükseliyor. Yani bu da Türkiye için biliyorsunuz önemli bir ekonomik kırılganlık yaratıyor.
Doğru. Hatta belki ekonomi yönetimi birkaç kere yaptı değil mi? Yurt dışında paranız varsa bunu getirin Türkiye'ye, vergisini yani cezasını almayacağım değil mi, bu transfer edin demişti. Çok az para geldi. Yani demek ki o bile çok faydalı olmamış.
Evet. Çok az para geldi ve burada tabii rakamın ne olduğu konusunda çok çeşitli tahminler var biliyorsunuz.
Evet.
İngiliz Vergi Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre bu vergi cennetlerinde, yani beyan edilmeyen, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının beyan edilmeyen 158 milyar dolarının olduğu belirtiliyor. Evet. Hatta hatırlarsınız bundan 5 yıl önce o zamanın BDDK, yani Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurumu Başkanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa'da sadece bir bankada, sadece bir bankada 60 milyar doların olduğunu söylemişti. Evet. Bu medyada tartışma yaratmıştı hatırlarsanız. Evet, evet. Dolayısıyla demek ki bir bankada 60 milyar dolar Türk vatandaşlarında tutulduğuna göre bu rakamların çok daha büyük olduğunu, 158 milyar dolarlık rakamın çok daha üzerinde olduğunu tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bunlar tabii vergilendirilmeyen paralar oluyor ve Türkiye'de kazanılmış paralar vergilendirilmediği için bu defa Türkiye bu işten büyük bir kayba uğruyor. Aynı zamanda bu paralar bir de Türkiye'nin dış finansman dengesinde de önemli bir çarpılmaya neden oluyor ve Türkiye'nin cari açığı yüksek olduğu için bu da Türkiye ekonomisinde önemli bir kırılganlık yaratıyor. Yani burada Türkiye'nin bir anlamda tasarrufları yurt dışına transfer edilmiş oluyor. Bu da Türkiye ekonomisini bildiğiniz gibi olumsuz etkiliyor.
Doğru. Şimdi 3,5 milyar dolar tabii ölçü kabul etmez ama çok konuşulduğu için, bir de rakamı da Sayın Şimşek açıkladığı için 616 milyon dolara Cumhurbaşkanlığı Sarayı mal olmuş. Demek ki orada dışarıda bizim İsviçre'de 6 tane 7 tane saray parası duruyor yani 3,5 milyar dolar olunca. Peki bu bizim kaybımız, ama bir ekonomi yönetimi, bir iktidar, bir hükümet, bir devlet bunu nasıl alabilir? Amerika galiba İsviçre ile biraz kapışıp dünyanın en büyük devleti, en büyük ekonomisi, ama onları bana vereceksin, benden vergi kaçıranların canını yakarım diye bir kısmını almıştı geçmiş yıllarda. Şimdi bizim Türkiye olarak buradan nasıl bir hareket planıyla çıkmamız lazım? Mümkün mü bunların sahiplerini öğrenmek?
Tabii, yani Amerika bu söylediğiniz gibi İsviçre'ye baskı yaptı ve bunları elde etti. Bu hatta şöyle, İsviçre bankaları Amerika Birleşik Devletleri'ne ceza ödemek zorunda kaldılar. Yani bu vergilerden, ödenmeyen vergilerden dolayı. Evet. Bunun yanında Türkiye'de tabii bu şekilde anlaşmalar veya baskı yaparak bunu kullanabilir. Yani burada eğer Türkiye'den vergi kaybına veya vergi kaçakçılığına neden olacak hareketleri bu ilgili bankalar yapıyorlarsa veya bu konuda akıl veriyorlarsa, bu kötü niyetli bir davranış olduğu için Türkiye bu konuda faaliyette bulunabilir. Ama bunun yanında tabii Türkiye'nin bir yerde bu paraların kaçışını önlemesi gerekiyor. O açıdan mesela bu konuda Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz hazırlanmıştı. Bu Ünal Tekin Alp'in hazırlamış olduğu Türk Ticaret Kanunu. Evet. Bu hakikaten Türkiye'de kayıtlı ekonomiye geçişi getiriyordu. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir konuda anlaşamayan dört parti sadece bu kanunun şeffaflık hükümlerini ve denetim hükümlerini değiştirmesi konusunda anlaştılar. Hı-hı. Ve kanunun şeffaflık ve denetim maddelerini delik deşik ettiler. Halbuki o kanun yürürlükte olsaydı bugün Türkiye'de kayıt düzeni şeffaf bir şekilde ve küresel muhasebe kurallarına göre yapılacağından bu paraların orada kolay kolay vergisiz kalması mümkün olmayacaktı. Hı-hı. Ama şu andaki parlamentodaki dört parti de bu konuda anlaşıp bu Türk Ticaret Kanunu'nun şeffaflık ve denetim hükümlerini ortadan kaldırdılar. Dolayısıyla bir anlamda ne oldu? Türkiye'nin bu kayıt içi ekonomiye girmesi engellendi. Şu anda işte İsviçre'de veya diğer vergi cennetlerinde bulunan paraların izlerini sürmek mümkün değil. Bunu yapan kim? Türkiye'deki şu anda parlamentoda bulunan dört siyasi parti. Hı hı. Dolayısıyla yani siyasetçiler için söyleyeceğimiz bir şey yok. Şunu yapsın, bunu yapsın diye. Türk Ticaret Kanunu değiştirerek zaten bunu yolunu açtılar. O açıdan yapılması gereken şudur. Ünal Tekinalp'in değiştiği o mevcut yasasını aynı hükümlerini 87 madde zannedersen değiştirmişlerdi. Onların hepsini baştan yürürlüğe koymaları gerekiyor ki bu kayıt dışılık önlensin. Çünkü Türkiye uluslararası muhasebe standartlarına göre bu muhasebesini şirketler tutmadığı takdirde bunu önlemek mümkün değil. Dediğim gibi bunu da Türkiye'deki dört siyasi parti el birliğiyle şeffaflığı önleyici hükümlerin hepsini delik deşik etti, değiştirdi. Bundan. Ve tabii şu anda denetim yapmak, bunları geri getirmek veya bunların takibini yapabilmek mümkün değil. Yani bugün Türkiye'deki politikacılar eğer bu konuda konuşurlarsa karşılarına ilk çıkarılacak olan belge bu olmalı. Yani siz bu kanunu niye değiştirdiniz? 2012 yılında biliyorsunuz evet. Bu kanun yürürlüğe girecekti. Yürürlüğe girmeden bir gün önce dört siyasi parti birden anlaşıp bütün bu şeffaflık denetim hükümlerini değiştirdiler. Dolayısıyla politikacıların bu işte kararlı olduğunu düşünmek bana göre saf dillik olur.
Anladım. Sayın Süleyman Yaşar, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Bize zaman ayırdınız efendim.
Hayırlı günler.
Türk ayrımı yapılmasına izin vermeyeceğiz.
Hala uyanmayacaksınız. Hala konuşmayacaksınız.
Yazdırmazsam namert. Herkesin barışa ihtiyacı var.
Seçime doğru.
Evet efendim, 9 Şubat günü kamuda görevli bürokratların istifa günü. Neden? Çünkü artık 7 Haziran seçimlerine şunun şurasında 3 aylık bir zaman dilimi kaldı ve onun için takvim var. Onun da istifa gerekiyor bugün. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Müsteşarı, onun istifası çok konuşuldu ama bugün de hükümetin bakanlar kurulu toplama adeti 2002'den beri çok şeydir, disipline olmuş bir hadisedir. Bugün onu da yapamaz oldular çünkü kim istifa ediyor? Herkes ben iktidar partisinden aday olacağım diye bürokrasiyi boşaltmaya kalkar diye bir endişe vardı herhalde. Oradan yönetelim dediler, belki de istifasının boş olacağını diye oradan sizin aday olmanız zor gibi bir şeyler mi yaptılar bilmeyiz ama sonuçta çok sayıda istifa haberleri geldi. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'nda birçok şeyler, genel müdürlükler arkasından Fidan'ın çalışma arkadaşlarından istifa edenler var. TİKA başkanlığı yapmıştı biliyorsunuz. TİKA'da kendisine destek olan pek çok insan. Kültür Müsteşarı, Kültür Bakanlığı'nda müsteşarlar. Daha sonra Enerji Bakanı müsteşarları, AK Parti adı Ankara Milletvekili Komisyon Başkanı Ahmet İmayan'ın kardeşi, Çevre Bakan Yardımcısı, Erdoğan'ın eski danışmanı, kendisi Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıydı Türker Yörükçüoğlu. Yani böyle bir liste var ki gerçekten uzun. Hamza Yerlikaya var, Güreş Federasyonu Başkanı, bir dönem İktidar Partisi'nden zaten milletvekilliği yapmıştı. Böyle gidiyor. Mesela size okuyayım buradan. Milli Eğitim'de çok yoğun var. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan var. Milli güreşçi var, dünya şampiyonu Selçuk Çebi. O da Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki müşavirliğinden ayrılmış. Maliye Bakanı Müsteşarı Naci Ağbal. Bunlar artık iktidar partisinin adayı olarak seçimlerde yarışacaklar. Öyle görünüyor. Onun dışında ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika'da Türkiye saatiyle sabah 8.30'da Kolombiya'ya ulaştı. Oradan da Küba ve Meksika ziyaretleri var. Giderken dolarla ilgili Merkez Bankası'nı sorumlu tutan bir açıklama yapmıştı. 2500 lirayı da 2,5 lirayı geçti bugün itibariyle. Bu da tarihi bir rekor. Artık 1 doları bundan yaklaşık 5 yıl önce 1.1'di, 1.2 idi. 1 lira 1 dolar olur mu diye konuşulduğunu hatırlıyorum. Bugün 1 lira 1 dolar 2,5 lira seviyesine gelmiş durumda. Peki Erdoğan'dan bir küçük not daha verelim, sonra Ankara'ya gideceğiz. Çünkü bugün aynı zamanda sigarayı bırakma günü. Erdoğan'ın da sigaraya karşı ne kadar uzak olduğu ve çok da kızdığını biliyoruz. Yolda yürürken İstanbul'da bir kafenin balkonunda sigara içenlere de bunlara haddini bildirin demişti. Şimdi bir Twitter'dan tweet atmış. Yani burada da yadırganacak bir şey var mı? Aslında yok. Normal çağırıyor insanları, bırakın bu sigarayı vesaire. Ama kendisi ilk kez atmış bunu. Danışmanları açıklıyor Anadolu Ajansı'na. Çünkü arkasına kendi rumuzunu koyuyor, baş harflerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın. RTE. Böyle yazarsa o yazıyor. Diğerlerini danışmanları yazıyor. Yani bu yıl ilk kez tweet'te atmış oluyor Recep Tayyip Erdoğan. Hatırlayalım o zaman, bir de Twitter meselesi çok tartışıldığında benim hiçbir zaman işim olmaz, takip etmem de zaten, benim bu kadar boş zamanım yok demişti. Twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız demişti. Ama oradan buraya gelmiş olması da sevindirici.
Ankara gündemi.
Evet, iç güvenlik paketine çok eleştiri var. Günlerdir bu konu tartışılıyor. Geçen hafta içinde Meclis Genel Kurulu'na gelecekti. Nedir efendim bu 6-7-8 Ekim'de Kobani eksenli Türkiye'deki protestolar? O sırada 50'yi aşkın vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayı. Hükümet bunun arkasından hemen kamu düzeni dedi. Sokakta sapan olmaz, Molotov kokteyli olmaz, böyle bir başkaldırı iyi olmaz dedi ve kuralları iyice sıkıyor. Ama muhalefet hem HDP hem MHP hem CHP, çok ilginç. MHP de genellikle bu tür kamu güvenliği, kamu düzeni meselelerinde daha devlete yakın duran bir siyasal anlayışın partisi, ama onlar da felakete sürükleyeceksiniz ülkeyi deyip uyarıyor. Çok ciddi tartışmalar var. Bir de muhalefetin söylediği şu: yarın genel kurula gelecek olan bu hadise son yılların en büyük tartışmasına, gerilimine yol açabilir. Çünkü seçim ortamındayız, seçimler yaklaşıyor, Türkiye'yi germenin alemi yok diyor muhalefet. Evet, gelin şimdi Akif Hamza Çebi CHP'den, Asip Kaplan HDP'den bakalım bu meseleye nasıl bakıyorlar.
İç güvenlik yasası değil, iç barışa tahrip kalıbı koyma yasası. Milleti birbirine düşürme yasası. İç tüzüğün bize verdiği bütün hakları kullanacağız. Amacımız yasayı değiştirmektir. Düzeltilecek bir yanı yoktur aslında. Bu yasanın geri çekilmesini sağlamaktır. Mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz.
İç tüzükten kaynaklı haklarımızı, bütün olanakları kullanarak bunu engellemeye çalışacağız. Çünkü bu güvenlik paketi değil, bu zulüm paketidir.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Efendim, devlete ait bu yetiştirme yurtları biliyorsunuz, annesiz babasız sokakta kalmış, ortada kalmış çocuklara, gençlere şefkatli bir ortam hazırlamak için birimler vardır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ydu, sonra adı değişti, Aile Bakanlığı bünyesinde, ama bizim burada ayrıntılı, çok ilginç bir ayrıntı olarak tespit ettiğimiz şuydu. Pazar günü Hürriyet Gazetesi'nde Yalçın Doğan bir mahkemede hakimin böyle bir meselede karar verirken yazdığı satırlar. Hakim Bey bakıyor ki bu mesele can alıcı bir mesele. Hukukun içinde kalmak tamam ama daha fazlası da gerekiyor diye düşünüyor ve bütün siyasetin temsilcilerine, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere, devletin kademelerine, Cumhurbaşkanından Başbakan'a kadar bildiriyor ki burada ciddi bir mesele var, lütfen bunu çözün diye. Yani bu çocukları 18 yaşında artık bittiler, büyüdüler diye sokağa bırakmayın diyen bir kaleme alınmış bir yazı var. Şimdi bakalım burada ne oluyor? Yani çocukları alıyoruz, büyütüyoruz, sonra hadi git sen ne yaparsan yap diye bir kapının önüne mi koyuyoruz? Bazı şeyler değişmiş orada ama yeteri kadar değil galiba. Onu öğreneceğiz. Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin attığımızda. Merhaba Ferhat Bey.
Merhabalar efendim, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi burada o hakimin sözlerinden bilmiyorum okudunuz mu, Yalçın Doğan verdi o örneği, çok ilginç. Diyor ki çocuklar için hapisten çok ıslahın, ahlaki değerlerin, vicdanı harekete geçirecek eğitimlerin etkili olması lazım diyor.
Kesinlikle.
Değil mi? Tutuklamasını istemiş bir çocuğun, hayır diyor, tutuklamam diyor. Sonra da işte bütün siyasi partilere ve devleti yönetenlere diyor ki sorguyu da yolluyorum size. İşte bu 97 doğumlu bir çocuğun trajik bir hikayesini yaşadım ben diyor. 18 yaşını doldurur dolmaz kalabileceği yer yok. Araştırılmadan yurttan çıkarılmış. Bu da suça bulaşmış. Ne diyorsunuz? Bu böyle devam ediyor mu Ferhat Bey? Hala yoksa bir düzenleme oldu mu?
Tabii ki kısmi düzenlemeler var ama biz toplum olarak da, sistem olarak da, devlet olarak da henüz buna yetersiziz. Ben öncelikle beyefendinin kalemine, cesaretine, yüreğine gerçekten saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum. Ben de bugün kurumda bir örnekle karşılaştım.
Öyle mi?
Çok benim için değerli bir örnek. Aslında istihdam ve istismar kelime kavramlarının ne kadar da birbirine söylenişte benzerliği olsa da farklı kavramlara ait olduğunu gösterir ve bize düşünmemiz gerektiğini, aynı zamanda inisiyatifimiz varsa kullanmamız gerektiğini ve hayati önem taşıdığını arz ediyor. Şimdi bugün bize yaklaşık 1,5 yıl önce daha evvel sosyal hizmetlerde kalmış 18 yaş üstü gençlik yasasının olmayışıyla sokağa terk edilmiş bir arkadaşımızdan bahsedeceğim. Hı hı. 1,5 yıl önce bize bonsai kullanıcısı olarak geldi. Ayakta tedavi olmadığı halde ayakta tedavi edilecek diye kendisine söylendi hastanede. Ki biz sosyal aktiviteler, spor faaliyetleriyle kısmen madde bağımlılığına çözüm bulduk ve bir yıldır hiçbir şekilde madde kullanmıyor. Yine sosyal hizmetlerde yetiştiği için bu gencimiz, Berkan isimli gencimiz, artık 18 yaşını da aştı, 19'una girdi ve milli eğitimde hizmetli olarak kadroya geçişi onaylandı. Hı hı. Bakırköy ilçesine de atandı, halen de bizim kurumda kalıyor. Kendisi bir aydır Bakırköy ilçe milli eğitimde görevli. Ama bugün hiçbir gerekçe göstermeksizin işine son verildi. Hı. Şimdi işine son verilmesinin gerekçesi aslında beni bir taraftan çok üzdü. Bir taraftan çok böyle kızmamı da gerçekten kendi kendime kızdım. Çünkü böyle bir toplum, böyle bir zihniyet, böyle bir sistem anlayışı hakikaten de...
Ne diyorlar? Yani böyle gerekçeyi yazılı mı bildirmişler yüzünü?
Hiçbir şekilde gerekçe yok. Çocuğun sokakta işlediği suçlar, işlemeye yani teşebbüste bulunduğu hırsızlık suçundan dolayı bugün bu işe alınmayacağını, işten çıkarılacağını, ama bunun araştırılmasını biz dernek olarak yaptık. Zaten nitelik sayfasında şöyle geçiyor. 72-25'te emniyet tahkikatı gerektirir. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Adalet Bakanlığı'nda vesaire vesaire. Ama çocuğun seçmiş olduğu hizmet dalıysa zaten 72-25'ci niteliğini gerektirmeyecek.
Ya bir dakika, şimdi şöyle mi, araştırma yapmışlar, bir şey mi bulmuşlar bu çocukla ilgili, orayı anlayamadım.
Hiçbir şekilde bir şey bulamamışlar, haksız bir gönderim. Tamam. Ve zaten şu anda çalıştığı işte sicilinin, sabıkasının olması da hiçbir şeyi kanunen de değiştirmiyor.
Ama yani varmış değil mi, bir çocuğun öyle bir şeyi olmuş
tabii ki,
mu?
Tabii ki
olmuş.
Var. Sokakta tamam. İşlediği suç söz konusu.
Yani olmuş artık, ama onu bir işe alarak artık biz topluma kazandırıyoruz değil mi? Düzeliyor, kesinlikle, her şey iyi gidecek.
Kesinlikle. Zaten Bakın istihdam demek, yani burada istihdam dediğimiz şey madde bağımlılığından rehabilitasyon, işte sokaktan rehabilitasyon, varsa kötü alışkanlıklarından rehabilitasyon. Ama zaten rehabilitasyon sürecini istemiş, kabul etmiş, topluma uyum ve entegresi gerçekleştirmek, yani gerçekleştirilmesi gereken kişiyi biz en son noktada tekrar sokağa gönderiyoruz.
Peki orada siz kamuda kurallar var, uygulamak zorundalar diyemeyiz değil mi? Yani orada ne yapmaları lazım? Ne yapmamız
yani
lazım?
Burada biz kendimiz dernek olarak, avukatlarımız olarak bu çocuğun haklarını savunacağız. Çünkü çocuk haklı. Burada haklı, haksız olan bir sistem, haksız olan bir bürokrasi söz konusu. Şu anda zaten çocuğun kovulması ve işine son verilmesiyle ilgili kendine bir tebliğ, bir yazılı bir gerekçe de verilmedi.
Peki ama bizim bu hakimin yazdıklarıyla nasıl ilişkilendireceğiz bunu? Yani o hakim ne diyordu?
Sayın hakimimizin dediklerinden şu şekilde karşılaştırabiliriz. Biz bu çocukları istihdam etmek istiyorsak öncelikle kendi inisiyatifimizi kullanmak zorundayız. Aynı zamanda bürokrasiyi ve gerçekten toplumcul düşünceyi bütün kurumlara, bütün zihniyetlere aktarmak zorundayız.
Anladım. Peki son olarak bir kez daha iyice anlayayım diye soruyorum. Şimdi 2 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuk, hiç kimsesi yok. Devlet onu aldı, bir yurda koydu, yetiştiriyor, eğitiyor. Tabii dayak mayak haberleri de yayınlanır her zaman. Onlar da işin cabası. Peki tabii. 18 oldu. Hadi güle güle deyip böyle kapının önüne mi koyuyordu eskiden? Şimdi bu uygulama değişti mi? Yoksa ne kadar değişti yani?
Bakın şimdi Türkiye'de şu anda bile 18 yaş üstü gençlik yasası yok. Şu anda bile.
Tamam.
Yani 18 yaşına gelen vatandaşı, bireyi yurtta direkt eğer herhangi bir sorunu, problemi yoksa sen çık artık 18 yaşını doldurdun demiyor. Ama 18 yaşında bir suç, en ufak bir hata yapması ve yurttan kaçıp arkadaşlarına uyması bir daha o yurda girmesini de engelliyor. Bir iş konusunda da yardımcı olunmuyor. Burada da ben şunu demek istiyorum. Zaten ergenlik döneminde kişinin, erkeğin veya kızın hata yapma olasılığı çocukluğu yaşlara rağmen biraz daha fazla olur. Henüz zaten kimlik arayışı söz konusu. Bizim bu konuları da ülke olarak da, toplum olarak da, bürokrasi olarak da aşmamız gerekiyor. Zaten bu konular aşılmadıkça bu çocukların sürekli yurtlarda, sokak arasında veya parçalanmaya yüz tutmuş aile yapılarında sürküle edecek.
Anladım. Peki o zaman böyle diyelim, bunları da yani hakimin o heyecanı, hissiyatı çok önemli, buna dikkat etmek lazım. Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun efendim.
Ben teşekkür ederim.
İzmir gündemi.
Evet, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir festival vardı dağda. Bu meseleye hakim insanlar orada buluştular, eğlendiler. Tabii riskleri de barındıran bir spor dağcılık. Orada Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir isim. Yani 2006'da Çin'de 7500 metre yüksekliğinde Mustaka tırmanmış bir isim. Dürdane Seringeç o hayatını kaybetti. Diğer dağcılar da 18 saat sonra kurtarılabildiler. İşte riskli bir spor diyoruz ve hepsinden bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Biz de Akut Kuşadası Kurtarma Lideri Tuncer'e soracağız. Merhabalar, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar, buyurun.
Evet, bunu öğrendiniz, siz de oraya dahil oldunuz. Allah'tan yine çok uzun sürmedi değil mi? Ve sağlıkları da yerinde. Biraz anlatır mısınız nasıl oldu?
Evet, yani şöyle söyleyeyim, tabii kış dağcılığı özellikle çok riskli bir dağcılık şekli. Çok ciddi bir ve çok özel ekipman gerektiriyor. Normal dağda trekking yapan arkadaşların o kıyafetleriyle zaten kış dağcılığı yapmak da mümkün değil. Riskli diyeyim, çok riskli.
Evet.
Şimdi biraz öyle bir durum olmuş. Arkadaşlar biraz daha cesur davranmışlar, zirvede yapalım demişler. Hava şartlarından dolayı da biraz rotalarını kaybetmişler. Rotadan da çıkınca tabii artık mahsur kalma durumuna kadar gelmiş olay. Tabii dediğiniz gibi artık hani bir an önce kurtarıldı. Eğer biraz daha kalsalardı çok daha ciddi sonuçlar da olabilirdi. Yani biz seviniyoruz ki artık büyük bir sıkıntı olmadan olay bu şekilde bitmiş oldu. Biz de tabii haber aldıktan sonra direkt olarak olaya dahil olduk. Bölgeyi değerlendirdikten sonra yine AFAD ekipleri, İzmir'den yine dağcı arkadaşlar oradaydı. Belli bir stratejiye göre belli yerlerden dağa tırmandık ama tabii hava şartları gerçekten çok çok kötüydü. Zaten bir kişi de helikopterle, ambulans helikopterle yollandı. Onun dışındaki 18 kişi yürüyerek döndü. Yani böyle ciddi bir durumu ucuz bir şekilde atlatmış oldular.
Doğru, ama orada bir hanımefendi çok çarpıcı bir şey söyledi. Yani kendimizi de çok suçladık. Çok yani bu tecrübeliyiz ama böyle bir ihmal yaşamamalıydık. Böyle bir sıkıntı yaşamamalıydık diye. Değil mi? Şakası yok yani, denizde de öyle, yok, dağda da öyle.
Zaten arkadaşların hepsi konunun farkında. Hani gerçi ben de işte röportajlarında da yine biz oradaydık hala. Hani bir daha yapar mısınız sorusuna çoğu yaparız ama bu malzemeyle ve bu bilgiyle değil dediler ki çok haklılar. Bunu hepsi anlamış durumdalar.
Doğru yani. Bir anlık, çünkü değil mi, bir tecrübeli insanın bile bir anda kontrolünü kaybetmesi çok sıkıntılı.
Tabii ki yani çok teknik bir dağcılık, kış dağcılığı. Yani bazen kazma, krampon gibi hani buzun üzerinde de gidebilecek malzemeler gerekiyor. Bazen işte böyle mahsur kalırsanız bir kar mağarası yapıp ona sığınmak gerekiyor. Ama bunları önceden bilmezseniz tabii imkansız, aklınıza gelmez. Zaten o teçhizat da yanınızda olmaz.
Doğru. Peki ilk kurtarıldığında ne isterler? Yani böyle siz belki o sırada yanlarındaydınız da onun için soruyorum. Yani ne?
Evet, yani şöyle söyleyeyim. Biz dağın öbür sırtından, zirve tarafından onlara ulaşmaya çalıştık. O sırada başka bir dağcı arkadaşlarımız, başka bir grup onlarla kontak kurdu.
Anladım.
Biz şehre indiklerindeki ilk anlarını tabii birebir yaşadık. Gerçekten hepsi şoktaydı zaten. Ev yakınlarına yani sarılarak hepsi ağladılar. Yani gerçekten şoktalardı. Evet. Çünkü hiçbirisi beklemiyordu böyle bir şey. Çok hani kolay bir yürüyüş şeklinde düşündükleri için böyle mahsur kalacaklarını hiçbirisi beklemiyordu.
Doğru. Doğru. O zaman evet. Dikkat, tedbir diyelim her işte olduğu gibi. Sayın Tunç Tuncay, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
Rica ederim, siz de sağ olun. İyi akşamlar. Sofular haram demişler, bu aşkın
şarkı. Evet. Bu sesi Türkiye 75 yıldır biliyor. Çok değerli bir ses. Gerçekten Türk sanat musikisinde de sanat icra edenlerin tamamına çok içten etkide bulunmuş. Yeni yeni sanatçıların yürüyeceği yolu tayin eden ağırlıklı bir ses olmuş. Müzeyyen Senar, efendim 97 yaşındaydı. 73. sanat yılını Sezen Aksu'yla bir sahnede paylaştığında da Türkiye çok imrenmişti. Çok şaşırmıştı belki ama mutlulukla dolu bir şaşırmaydı bu. Güçlü bir kadın ve sanatını hala icra ediyor. Sesi inanılır gibi değil. Verdiği yorum, icrası, performansı her açıdan çok özel bir isim. Tabii Mustafa Kemal'in huzurunda da şarkı söylüyor olmasından tutun da devlet sanatçılığının o 1930'lu yılların başında plaklarının bir yerlerde Türkiye'nin merkezlerinde satılıyor olmasından tutun. Yani ilk sanatçılığının o yıllarını düşünün, Türkiye'nin Cumhuriyet'in daha başlarındayız. Nereden bakarsanız bakın Türkiye'nin musiki tarihine yazınca Müzeyyen Senar da onun baş köşesinde olacak diye söylenebilir. Evet, biz bu konuda bir de değerli satırların sahibine kulak vereceğiz. Radi Dikici Müzeyyen Senar'ın kitabını yazdı, Cumhuriyet'in Divası diye. Tabii ki bu tecrübelerinden sizleri de yararlandıracağız. Sayın Dikici attığımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba.
Efendim, şimdi ne diyorsunuz? Siz kitabını yazdınız, o kendisini tanıdınız. Türkiye neyi kaybetti bugün?
İsterseniz ben şöyle bir başlangıç yapayım.
Buyurun.
Müsaade ederseniz. Ben Müzeyyen Senar'la 75 yıllık Türk musikisinin geçmişini yaşadım. Kitabın ön sözünde kendisi şöyle yazmış. Zaman zaman benim hayatım yazılmazdı diyordum. Baktım pek oralı olmuyor. Burada esasında tarihte bulunduğu kişi benim. 2001 yılı bir sabah ofisime geldiğinde benim kitabımı sen yazacaksın dedi. O zaman biraz şaşırdım ama madem ki Emir Büyüköl'dendi elbette diye cevap verdim. Aralık ayında başladığımız biyografi çalışması 3,5 yıl sürdü. Belgeler, fotoğraflar, taş plaklar dahil bütün arşiv bende olduğu için zor fakat keyifli bir yolculuğa çıktık. Müzeyyen Hanım'ı iyi tanıyanlar bilir. Çok dobra bir insandır. Yaşamı ile ilgili hiçbir şeyi saklamadı. Çocukluğundan beri bütün yaşadıklarını hiç saklamadan anlattı. Özellikle Atatürk'ün huzurunda biraz evvel siz de değindiniz.
Evet.
5 kez şarkı söylemesi onun hayatının dönüm noktalarından biriydi. Yurt dışında çok kere Amerika konserlerinden çok onu etkileyen 1947 yılında Paris'in ünlü salonu Lido'da verdiği konserdi. 3 kez evlilik yapan Müzeyyen Senar, 3. eşi Suudi Arabistan sefiri temizlik Tevfik Hamza Bey'i de bulmuştu. Ne yazık ki 2 yıl sürdü sefiri olarak Müzeyyen Hanım'ın bu mutluluğu. Ama bütün bunların dışında biyografinin, yani hazırladığımız biyografinin biyografi olması için onun anlattıklarının belgelerle karşılaştırmak mecburiyetindeydim. Onun için onun sayesinde Türk musikisinin büyük ustalarını, bestekarlarını, bugün hepimizin dudaklarından düşürmediği şarkıların ne zaman ve nasıl bestelendiğini öğrendim. Çok şanslıydım çünkü uzun yıllar onunla birlikte Türk musikisinin içinde bulundum. O her zaman ben şarkı söylemiyorum, müşteriyi anlatıyorum derdi. Bunun anlamı farklıydı. Bunun anlamı şarkıyı okurken bütün benliğiyle içinde olmak demekti. Müsaade ederseniz sözlerimi Cumhuriyet'in divası Müzeyyen Senar kitabında onu anlattığım birkaç cümleyle bağlamak istiyorum.
Evet.
Ki bunlar hepimizin duygularına tercüman olacaktır diye düşünüyorum. Müsaade eder misiniz?
Tabii, buyurun efendim, buyurun.
Cumhuriyet döneminde musikimizi doruğa taşıyan isimler arasında Müzeyyen Senar daima seçkin bir takdir ve hasret içinde anılacaktır. Daima büyük hayranlık ve gururla hatırladığımız bir kültür ve sanat değerimiz olarak yerini ve önemini koruyacaktır. Musikimize kendine özgü renk ve derinlik kazandıran vasfı her zaman şükranla yad edilecek. Musiki kütüphanemizde bir sayfası değil, eminim ki her an başvurulan zengin bir kaynak olacaktır. Çünkü Müzeyyen Senar her zaman gıptayla, hayranlıkla izlenmiş ve örnek alınmış sanatçıdır. Çünkü Müzeyyen Senar, Cumhuriyet musikimizin ilk ve gerçek divasıdır. Zannediyorum ki bu anlattıklarım aşağı yukarı ne söylemek istediklerimi bunlarla ne söylemek istediğimi anlatmış oldum diye düşünüyorum.
Peki Radi Bey, orada çocuklarıyla ilişkileri, çocukları hayatta herhalde, ben çok bilmiyorum, orada 3 evladı var. Nasıl biraz o aile bağlarından söz edebilir misiniz? Ne biliyoruz o konuda?
Efendim 1936 yılında ilk oğlu Ergun Bey'i doğurdu. Ergun Bey ilk eşinden Ali Senar'dan çocuğuydu. Ali Senar Bey ile 1939 yılında boşandılar. Müzeyyen Hanım Ankara Radyosu'na gitmişti o zaman. İkinci eşi Ercümen Işıl Bey ile 1943 yılında evlendi. Ondan Feraye ve Ömer ve Feraye doğdu. Ömer Bey 1944, Feraye Hanım 1947 yılında doğdu. Yani Müzeyyen Hanım'ın 3 çocuğu vardı. Maalesef geçen yıl Ergun Bey vefat etti. Çocuklarıyla ilgisi bana sorduğunuz zaman her zaman çok çok iyi biliyorum ki çok düşkündü. Ancak düşünün ki bir sanatçı zaman zaman yılın belirli bir kısmında çocuklarını bırakarak turneye gitmek, konserlere gitmek, akşamları İstanbul konserlerinde gece saat 11'den sonra sahneye çıkmak için ayrılmak durumunda kalıyordu. Ama benim gördüğüm kadarıyla gerek Ergun Bey, hepsiyle yakından tanıyorum tabii, gerekse Feraye ve Ömer annelerine çok çok düşkünlerdi. Özellikle Feraye son 2006'dan 2015'e kadar annesine o şekilde baktı ki gıpta ettim her zaman. Ve yani Feraye Hanım'ın hakkı ödenmez bu konuda. Olağanüstü bakımıyla Müzeyyen Hanım 1997 yaşına kadar yaşamış oldu.
Torunlar vardır değil mi? Torunları da vardı herhalde.
Torunları var. Hepsiyle tanıştım ama hepsinin isimlerini bana sormayın.
Yok yok. Sayı olarak yani onun bir babaanne, anneanne.
Çok sevdi torunları da torunların çocukları da var.
Tabii.
Onları da çok severdi. Burak'ın mesela oğulları var. Onlara bayılırdı. Torunlarından biri Ömer Bey'in oğlu Burak'a bayılırdı.
Çok güzel. Evet yani Türkiye hakikaten ona sevgisini saygısını hep gösterdi. Çok öyle magazin dünyasında canını sıkacak haberler olmuş mudur? Mesela o bizlerin belki hatırlamakta zorlanacağı ilk yıllarında o 40'lı yıllarda 50'li yıllarda genel olarak gazetecilerin tavrı yaklaşımı ne yöndeydi? Yani belki siz de paylaşmıştır bir habere üzülür müydü o zaman da magazin dünyasının haberleri?
Evet. Evet, zaman zaman o tip olayların olduğu mutlak surette. Özellikle sefirlik döneminde, çünkü sahneden çekilmiş oldu. Evet. Ankara'daydı kendisi sahneden ve radyoda bir iki konser yaptı. Fakat sefirlik döneminde o zamanın Ankara sosyetesi onu bir türlü kabullenemedi.
Öyle mi?
Yani şunu söylemek istiyorum. Müzeyyen Hanım'ı çok iyi tanıdığım için çok evet. da aldırdığını söyleyemem.
Hı hı.
Ve her zaman çok da yani üzerinde durduğunu hiç tahmin etmiyorum. Bir tane olayı size anlatabilirim.
Tabii.
Eğer
tabii çok varsa. iyi olur.
Irak Ürdün Kralı Hüseyin Türkiye'yi ziyaret ediyor.
Hı hı.
Duayen olduğu için eşi Tevfik Hamza Bey, Müzeyyen Hanım da tabii ki kralın ve cumhurbaşkanlarının sofrasında. Hatta şeyin yanında çok evvelden çok iyi tanıştıkları için hı hı. Müzeyyen Hanım'ın yanında Celal Bayar Bey vardır.
Hı hı.
Fakat nedense zamanın Dışişleri Bakanı'nın eşi bir türlü Müzeyyen Hanım'ın o noktada olmasını pek kabullenememiş. İsim vermek istemiyorum.
Anladım.
İsim vermek istemiyorum. O ara krala dönüp diyor ki, beyefendi bilir misiniz diyor, excellence bilir Hı-hı. misiniz diyor, Müzeyyen Hanım ülkemizin önemli şarkıcısıdır diyor.
Hı-hı.
Kral ayağa kalkıyor. Diyor ki, babam Müzeyyen Hanım gibi bir sanatçının aşığıydı. Hı-hı. Ve çıktığı her plak anında ona gönderilirdi. Kendisi ülkemizi de çok iyi tanınmaktadır ve büyük saygı görmektedir der. Kalkar, Müzeyyen Hanım'ın elini öper ve yerine oturur ve ders vermiş olur. Müzeyyen Hanım bunu anlatırken ben hatırlıyorum gözleri dolmuştu.
Çok enteresan. Tabii Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki büyükelçisi Tevfik Bey o zaman burada görevli o ama aynen. kendi memleketine de gidiyor değil mi? Orada bir 3 yıl dediniz değil mi evlilikleri sürüyor?
2 yıl sürüyor. İstanbul'da kaldıkları sürece 2 yıl. Çünkü düşün 3 tane çocuk var. Şey var. Ve o zaman yalısı var Güzel Hanım'ın bebek biraz ilerisinde.
Evet.
Ve yani geçinme mecburiyeti var. Hayatını idame ettirme mecburiyeti var. Ve çok sevdiği halde ayrılmak durumunda kalıyorlar. Ve inanın Tevfik Hamza Bey'in yaşadığı sürece 1981 zannediyorum aralarındaki ilişki hiçbir zaman kesilmiyor. Yani mektuplaşıyorlar. Mektuplarının büyük bir kısmı bende.
Çok ilginç.
Arşivimde.
Çok ilginç.
Büyük bir kısmı bende. Ve inanın göz yaşartıcı cümleler. Her ayrıldıkları nokta inanılmaz hüzünlü. Yani bunu size ifade edebilirim.
Anladım. Peki son bir soru Sayın Dikici, bu kadar yıllık çalışma, muazzam bir performans, tabii ki kazançları da oldu. Şimdi onu aile, tabii evlatları olduğu için mirasla ilgili bilmem özel bir şeyse geri alırım sorumu. Ne söyleyebilirsiniz? Yani hak ettiği paraları alıp şimdi evlatlarına bırakıyor durumunda mı?
Belki bu soruyu sormamış olmanızı tercih ederdim ama yine de cevap veririm. Müzeyyen Hanım'ın bir lafı vardı, zannederim ki bu sizin sorunuza cevap olacak. Ben dedi çok kazandığım zaman çok harcadım, az kazandığımla da yetindim. Onun için dedi, yani daha başka bir şey söylemek istemiyorum.
Anladım, peki.
Herhalde bu,
herkes çalışsın zaten.
Yani sizin sorunuza cevap oldu.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Sayın Radi Dikici kitabını yazdı Müzeyyen Hanım'ın. Hala merak edenler, satışı var mı efendim? Temin edebilirler mi?
Her tarafta şu anda bulabilirler.
Tamam. Cumhuriyet'in divası Müzeyyen Senar.
Türk musikisinin 75 yıllık hikayesi diye arkasında tabii eki var. Ama tavsiye ederim. Tabii ki kitabını da yazdığım için büyük bir keyifle yazdım. Ve o dönemin güzelliğini size anlatamam. Yani onu yazarken Türk musikisinin içinde olmak, hiç bilmediğim şeyleri öğrenmek kadar güzellik yoktu.
Evet.
Ne kadar hoştu, yani ne kadar hoştu, inanamazsınız.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, iyi akşamlar.
Sağ olun. İyi günler diliyorum.
Efendim, Müzeyyen Senar'ın bir röportajlarından da bir bölümler var. Kendi sesinden de iki parça var. Evet, bunu dinleyelim. Sonra medya gündemine geçelim.
Hala şu haldeyim. Sesim de yaşım da 86.
Bu gece benim gecem. Bu gece benim gecem. Cama vuran her damla.
Ya ben İstanbul hanımıyım. Yani 10 yaşımdan beri Üsküdar'dayım ben. Ben Bursalıyım. Ben 19. çocukken keki şarkı söylemişim Bursa'da. Oynamışım. Sabahleyin konuşmadım ben. 10 sene konuşmadım hiç. Kekemeyim. Ve çabuk konuşurum. Onun da sebebi ondan tutulmamak için. Çünkü bütün kekemeler şarkı söyler. Ama konuşamazlar. Öyle bir şey var.
Bir su içtim besteden, yavrum sensin beni besteden ey. Aman sensin beni mesledene. Cennet mekanın olsun.
Bir zamanlar birisi vardı işte, bendim o da. Beni çoktan unuttular. Hala unutulmuş vaziyetteyim. Allah razı olsun, geçen gün Sezen Aksu bana bir 70 senemi yaptı. Onu gördün mü sen bilmiyorum. Şahane oldu. Ona çok teşekkür ederim var. Çok sağ olsun.
Medya günlüğü.
Evet, medya günlüğünde ilginç bir kitabı konu edineceğiz. O da Güven Erkin Erkal'ın yazdığı Türkiye'nin Güzel Tarihi. Ertuğrul Özkök pazar günü özetledi. Orada ilgimizi çekti. Biz de sizlerle paylaşalım istedik. Sayın Erkal, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bu güzel bir spesifik bir konu olmuş, keyifli. Yani bu olmadan bu meselede söz sahibi olamazdı hiçbir akademisyen de. Nereye gidiyor, nasıl başladı, ilginç olmuş. Orada sizin, Ertuğrul Bey de hoş özetlemişti ama sizin için mesela işin içine girdiğiniz, arşive bakıyorsunuz, her şey gözünüzün önünde, bugünü biliyorsunuz, en şaşırtandan başlayalım. Osmanlı döneminde daha cumhuriyet yok, matbuat işte bir şeyler basıyor. Ne saikle hareket edilmiş, böyle cici kızların resimleri, haber unsuru katmışlarmış. Bazen şimdi görüyoruz, hani hiç haber olmadan da sırf bir hanımefendi fotoğrafı basacağız diye basılıyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun?
Benim daha çok şaşırdığım nokta aslında tabii bunlarla da bağlantı ama matbu gidişattaki ters hareket ilgimi çekti. Yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı'nın son dönemlerinde matbaacılık hareketinde çok devrimci diyebileceğimiz arayışlar var. İşte o zamanki baskı teknolojisi zorlanıyor. Daha iyisi nasıl yapılabilir şeklinde arayışlar var. O günün matbaacıları işte yurt dışından ekstra renkler için kalıplar getirmek için zahmetler ediyor. Bu konuda işte yeni şeyler bulmaya ve eklemeye çalışıyorlar. Fakat garip bir şekilde 50'li yılları geldikçe de biraz gerileme başlıyor. 50'lerden sonra özellikle. Matbaacılık ve grafik tasarım konusunda bir geri gidiş var. O beni çok şaşırttı. Yani fotoğraf estetiği, grafik estetiği, sayfaların nasıl derler, grafik tasarım tasarım konusunda bir çaba harcanıyorken daha sonra bu çabalar biraz yapmış. Hani biraz amiyane olacak ama sallama diyebileceğimiz bir şekilde bir yere bırakmış kendisini.
Aslında o dönem tam da Hürriyet de 48'de kuruldu. Bayağı böyle yurt dışına açılan bir penceresi.
Zaten 7 gün dergisi mesela en çok malzeme çıkartan yayınlardan birisi oldu.
Simavilerin değil mi?
Simavilerin kurmuş olduğu bir yayın. Hatta 7 gün dergisinin getirdiği finansla Hürriyet gazetesi kuruluyor daha sonra.
Tabii. Günaydın da Haldun Bey'in, o da çok farklı bir gazeteydi o zaman. Doğru. Son vesaire ama hakikaten mesela o resimlere, fotoğraflara konu olacak ne diyelim, kimileri yıldız mıdır onların, sıradan insanlar mı, yabancılar mı, yerliler sonra başlıyor, yerlilerin böyle yarım ne diyelim, hani biz üçüncü sayfa güzeli tanımına uygun ne olacak? Bir saçı başı olacak, görünüşü olacak değil mi? Albenisi olacak.
Pinap'ın bir dili var zaten. Kadın görselliğinde pinap ayrı bir dil. Biraz işin içinde mizah da var. Hani sadece düz bir güzel kadını koymak değil, o güzel kadına eklenen bir mizansen var. O mizansene kadının poz verirken ki verdiği hayat var, hareketlilik var. Yani bunu sadece fotoğraf kamerasının karşısında değil, bir ressama poz verirken de bu gerçekleşebiliyor. Zaten dikkat edilirse bu pin-up dediğimiz kapaklar işte kendi dili olan güzel kadın görselinin ya fotoğraf ya da illüstrasyon olarak verilmesiyle gerçekleşiyor.
Anladım. Bugün tabii Batı'da da, hani İngiltere'de çok yaygın, orada başlıyor bu hikayeler. Yani orada bugün için haber içeriği olmadan yapanlar var. Bir de hakikaten haber olması için özel çaba harcayıp da birinci sayfada değil mi gazeteyi yapanlar illa bir arıyorlar. Yani bir kadın objeyi oraya koyup bir sevimli hale getirme çabası var. Bu arka sayfadaydı, ön sayfadaydı. Bunun eleştirilen tarafları da var tabii. Yani böyle çok seksist bakıp da işte erkekler yapıyor gazeteyi, güzel kadın
koyuyor. Kadın meta falan filan.
Onlar da oluyor da. Hanımefendiler şimdi bizi dinlerken ne diyecek bilmiyorum ama sonuçta ne bileyim yani
ama
sabah...
Hanımefendilerin de bu hoşuna giden, bu pazarı yaratan sadece erkekler değil. Bir yandan öteki yarısını da kadınlar oluşturuyor zaten bu pazarın. Çünkü giyim, kuşam, moda, makyaj biçimleri konusunda da bu tarz kapakları takip ediyorlar. Bu tarz kapakları onlar da talep ediyorlar.
Değil mi? Böyle bir kendi kendini besleyen bir tarafı da var ama evet. Sonuçta orada ölçü yani işte ifrat ve tefrit deriz ya, ona düşmeden değil mi koyunca insanlar zaten ya bakıp böyle bir yani ona tutkuyla bakmıyor da zaten içini karartmayan.
Ben mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. 1920'li yıllardan söz ediyoruz üstelik de bu kadar evet. Gerideki bir tarih. Karadeniz bölgesinde Trabzon'da bir dergi çıkıyor, işte Pinup tarzı kapaklar içerisinde bir örnek. Derginin adı Çalıkuşu ve çıkartan bir kadın.
Enteresan.
Ve aynı zamanda bu kadın sadece dergi çıkartmakla kalmıyor. Bölgede bir futbol turnuvası, mahalli futbol takımlarından oluşan 6 takımın bir araya geldiği bir futbol turnuvası da düzenleyebiliyor.
Güzelmiş o da, enteresan. Karadeniz'de.
Karadeniz her zaman şaşırtıyor. Yani geçmişte de şaşırtmıştı, hala şaşırtıyor.
Doğru. Peki ona tabii bunu radyoda anlatmak çok zor bu meseleyi. Buna ilgi duyanlar Güven Erkin Erkal'ın kitabını edinecekler. Türkiye'nin güzel tarihi diyor. Geçmişi hakikaten o gözle de bir gözlemlemek insanlara bir şey katacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Dinleyicilerinize gerçekten öneriyorum kitabı. Yani kendim hazırladım diye demiyorum ama ülkemizin matbu tarihi gerçekten çok renkli, çok ilgi çekici. Ve ben sadece 1000 tane kapakla bunu sınırlamak zorunda kaldım ama 100 yıllık geçmişimiz içerisinde 10 binlerce güzel dergiler, güzel yayınlar var. Bu konuda bilgi edinilmesi, arşivlenmesi yararlı olur diye düşünüyorum.
Peki, biz de katılıyoruz. Sayın Erkal, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
Evet, burada Can Dündar'ın Cumhuriyet'in Genelyayın Müdürü olduğunu da duyuralım. Medya günlüğü içinde önemli bir gelişmeydi. Utku Çakırözer görevden alınmıştı biliyorsunuz. Bu Charlie Hebdo'nun başına gelenlerden sonra bir ek çıkarmışlardı. İç sayfada 4 sayfalık. Orada bir tartışmalar olmuştu. Gazeteyle yol ayrımına gelmişti Utku Çakırözer. Arkasından Işık Kansu da görevinden olmuştu. Köşe yazarlığı yapıyordu. Şimdi Can Dündar dönemi başladı. Kendisi en son Milliyet gazetesindeydi. Cumhuriyet'te köşe yazarı olarak sürdürdü yayıncılığını. Zaten yönetici olarak yapacağı ilk iş olacak zannediyorum. Kendi programını yapması dışında bir gazete yönetmesi ilk olacak. Evet, Can Dündar'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yanında da Milliyet'ten arkadaşı var, Tahir Özyurtsever, birlikte gazeteyi yürütecekler. Ben de artık sözü Cengiz Erdil'e bırakacağım. Çünkü önemli bir yayın daha var. Piri Reis'in Haritasının Şifreleri diye bir kitap. Metin Soylu yazıyor. Tartışmalar var Amerika'nın keşfinden tutun da ilk o deriye işlediği tarihi harita. Piri Reis'i tanımak için önemli bir yayın o da. Birlikte dinleyeceğiz. Ben sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine randevumuz 17.30'da. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Piri Reis, Türk ve dünya denizciliğinin en önemli sembol isimlerinden birisidir Piri Reis. Haritasıyla ünlü tabii. Bu harita üzerinde çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Haritanın bazı kopyaları NASA'da bile sergileniyor. Gerçekten insanı şaşırtan bir harita. Şimdi bu harita üzerinde yıllardan beri çalışan bir gazeteci arkadaşımız vardı. Metin Soylu, Piri Reis Haritasının Şifresi isimli bir kitap yazdı. Şu anda telefon attığında Sayın Soylu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese selam ve sevgiler. Buyurun, sizi dinliyorum.
Şimdi sizin bu çalışmanız nasıl başladı? Piri Reis haritasının şifresi ne demek? Bunun bir şifresi mi var diye sorayım.
Şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii Piri Reis dendiği zaman beni yıllar öncesine götürüyorsunuz. Çünkü bu proje 1997 yılında Ankara'da başlayan bir projeydi. Ama henüz ben lise sıralarındaydım. Yani 16 yaşlarında bir hobi olarak başlayan. Sonrasında projemi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulubay'la bir mektup aracılığıyla paylaşmam ve bana bakanlıkta bir oda vermeleri. Yani bu zorlu süreç aslında bundan 15 yıl öncesine tekabül ediyor. Bana Milli Eğitim Bakanlığı'nda imkanlar verildi ve ben Pir Reis'in parçalanmış olan haritasını tüme varım metoduyla eski haline getirdim. Zor bir süreç çünkü o dönemde benim henüz bir haritacılık bilgim yok veya daha henüz üniversiteye atılmamışım. Dolayısıyla bir hobi olarak başladı ama sonrasında yani Pir Reis'in haritasından ortaya çıkan gerçeklerle işin şekli tamamen başka yönlere kaydı ve bu projeyi sonrasında tabii ki profesyonel destek alarak kitap haline getirmeye çalıştım. Ve kitabın ilk baskısı 2005 yılında olmuştu. O zamanlar ince bir kitaptı. Bunu piyasadan alan okurlar iyi bilirler. Ama şu an yeni bir baskısı var. Şöyle söyleyeyim. Profesör İbrahim Saraçoğlu, medyadan bilirsiniz.
Evet.
İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun kurmuş olduğu Saraçoğlu Yayınları'nın ben genel yayın yönetmeniyim aynı zamanda ve kitabımız Saraçoğlu Yayınları aracılığıyla geçen hafta çıktı. Evet. 384 sayfa bir kitap ve bu kitabın ilk 16 sayfası renkli ve üstelik kitap içerisinde bir ilki başardık diyebilirim. 29'a 41 santim ebatlarında orijinal Pir'in haritasının bir kopyası var. Bir kitabın içerisinde yine okurlara hediye etmek amacıyla. Ama bu kitabın bir farkı var. Bu kitabın en önemli farklarından bir tanesi. Bazı profesörlerin bu kitapta çok ciddi katkıları oldu. Bunlardan bir tanesi İbrahim Adnan Saraçoğlu hocamızın kitapta bir ön sözü var. Evet. Ve Profesör Doktor Bülent Arı şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde rektör yardımcısı kendisi. Kitap içerisinde Pir Reis ve kitabı Bahriye ile alakalı Akdeniz fetihlerinin habercisi başlığıyla güzel bir bilgi paylaşımında bulundu. Ve Pir Reis haritasının minyatür sanatı açısından bir değerlendirme yaptı. Özcan Özcan adında bir minyatür sanatçımız ve Türkiye'de ödül almış ve sinemalarda özellikle minyatür sanatkarıyla ünlenmiş bir isimdir Özcan Özcan. Çok önemli ve değerli bir katkısı oldu. Ve yine bence kitaba artık çok önemli diyebilirim. Yani çok önemli bir katkıda bulunan bir isimden daha söz etmek istiyorum. Doçent Doktor Hasan Ali Dağız. Kendisi şu anda Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde hoca. Pir Reis'ten geriye kalan Rosetta taşı başlığıyla bir yer verdi. Kitabında katkıda bulundu. Tabii katkıda bulunduğu şey şu, kendisinin iddiası ve savunduğu bilimsel tezleriyle, daha doğrusu ispatı şu, Pir Reis haritasının yüzyıllar önce dünyamızın işte buzul çağı dönemini yaşadığının en somut delili başlığıyla kitapta çok enteresan bir veriye, bir bilgiye yer verdi. Şu anda bir isim daha var, onu da size söylemek istiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlidir kendisi hala. Kıdemli Albay Erdoğan Şimşek. O da Pir Reis haritasına denizden bakış diye bir bölüm yazdı ve bu kitabın içerisinde şöyle bir şey var. 1500'lü yıllarda Pir Reis'in yaptığı rota hesaplarıyla, yani bir deniz amiralinin yaptığı rota hesaplarıyla bugünkü yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir subayın, yani bir deniz subayının yine Pir Reis'in rotalarını takip ederek yaptığı koordinatlarla Pir Reis'in elde ettiği koordinatların o yüzyılda ve bugüne eşdeğer aynı koordinatlarda işler yapıldığının bir ispatını bilimsel metotlarıyla kaleme aldı. Ve iki isim daha son olarak Pir Reis'in yazı sanatına yer verdi. Hattat Fuat Başar, Türkiye'de tanınmış bir hattattır. Kendisine de buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ve yine çok enteresan, benim de ilk defa tanık olduğum bir iddiadır bu. Profesör Doktor Ali Bayrı yazdı. Kendisi şu anda İnönü Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde fizik profesörüdür. Bilim adamı olarak Pir Reis diye bir bölüm açtık kitapta. Kendisinin iddiası bence çok korkunç ve hakikaten ben yani bu bilgileri ilk okuduğumda hayretle karşıladım. O da şu. Biliyorsunuz Newton'un yer çekimi çekim kuvvetini biliriz hepimiz. Yani en azından geçmiş kitaplarımızdan bunu biliyoruz. Ama Pir Reis'in var olan bir şiiri var. Hatta bu şiiri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok enteresan. Diyor ki Pir Reis, böylece bu sırrın kaynağı ay olup gücü yettiğince hizmet eder. Sığ onu izler. Ay büyürken sular çoğalır. Ay küçülürken de sular azalır diye bir dizesi vardır Pir Reis'in. Bu bundan hareketle Newton kanunlarından önce kütlesel yer çekimi kuvvetinin 174 yıl önce Pir Reis tarafından bilindiğini söylüyor Profesör Ali Bayrı ve kitabında, yani bu kitapta Pir Reis Haritası'nın Şifresi adlı kitabında bilim adamı olarak Pir Reis adlı bölümde başka tabii ki savunduğu tezler de var. Yani bu kitap şu anda beni de aşmış durumda açıkçası. Yani kitabın yazarı her ne kadar da Metin Soli gibi olsa da kitapta çok değerli katkıları olan bilim adamları, hocalarımızın da sayesinde kitap şu anda evrensel bir nitelik kazandı. Ben bu kitabın içerisinde özel olarak ne koydum diye sorarsanız, şöyle bir gerçeğimiz var. Biliyorsunuz bundan yani aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci Latin Amerika ülkeleri Müslüman dini liderler zirvesinin kapanış toplantısında bir konuşma yapmıştı. Bu konuşma hala bugün de aslında konuşulmaya da devam ediyor. Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetmedi diye bir cümle sarf etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben bu sözlere istinaden bir şey söylemek istiyorum. Çünkü kitapta bu konuda çok önemli bir delilim var. Şimdi açıkçası şöyle, yani bazı muhalefetten veya yine farklı köşe yazarları bu konuda itirazlar etmiş olabilir. Yani 1100'lü yıllarda Amerika'yı Müslümanlar tarafından keşfedildiğiyle ilgili bilgiler paylaşılmıştı. Bunlar doğrudur, yanlıştır. Bunlara ben şey yapmıyorum. Hani çok açıkçası önemsemiyorum. Benim çok önemli bir savunduğum bir şey var ve bunun belgesini koydum ilk defa. O da şu, Christoph Kolomb, evet 1492 yılında Amerika'yı 102 mürettebatlı ekibiyle keşfetmeye gitti. Buraya kadar doğru. Yani biz şu anki elimizdeki verilerle, yani 1492 yılına has verilerle hareket ettiğimiz zaman karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor. Benim elimde şöyle bir belge var. Size bu belgenin kaynağını da söylemek istiyorum. Şu anda bu belge Fransız Milli Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. Belge de Christoph Kolomb'un kendi el yazısıdır. Ve Amerika Seyahat Notları şu anda Paris'te. Ve aynı zamanda bu bilgiler Dr. Carcutt'un 1928 yılında yayınladığı bir denizci tarafından Christoph Kolomb hakkında görüşler isimli eserinde de yer alıyor. Bakın iki farklı kaynak da size veriyorum. Buranın içerisinde ne var? Buranın içerisinde Christoph Kolomb'un bir itirafı var. Ve bu itiraf günümüze kadar gelmiş. Ancak bizim ne yazık ki Türkiye'de tarihsel değerlerimize çok fazla değer verilmediği için, araştırılmadığı için bu bilgiler günümüze kadar bizim Türkiye'ye gelememiş oldu. Ama çok titiz araştırmalar yaptım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü elimdeki kaynak çok korkunç bir kaynak. Christoph Kolomb el yazısında şöyle söylüyor. Bakın diyor ki, Rodrigo de Triane sıradan bir tayfa değildi diyor. Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ne mensuptu. Dinini gizlemek zorundaydı. Onun Müslüman olduğunu benden başka bilen yoktu diyor. Geceleri pek az uyur, devamlı haritalar üzerinde çalışır ve hesaplar yapardı diyor. Bu haritaların ve tuttuğu notların birer kopyasını çıkardım. Keşfin şerefini bir Müslümana kaptırmamak için gerçeği açıklamadım diyor Christoph Kolomb. Yani buradan hareketle şunu söylemek istiyorum.
Şimdi Christoph Kolomb, Pir Reis aşağı yukarı aynı dönemde yaşıyorlar.
Tabii aynı dönemde yaşadı ve daha önemli bir gerçeğimiz var. Bakın
bir bilgi paylaşımı mı oldu diyoruz biz burada?
Hayır, bakın daha önemli bir şey. Christoph Kolomb şunu demek istiyor. Diyor ki ben diyor yola çıkarken Kral Ferdinand'a gittim, 3 tane gemi istedim. Kral Ferdinand ve Isabella kendisine şunu söylüyor, diyor ki eğer o karayı ilk gören kim olursa diyor, ona yılda 10 bin gümüş para hediye edeceğim diyor. Her yıl bu devam edecek diyor. Ancak Christoph Kolomb burada bakın tayfasında bir isimden söz ediyor. Burası çok hassas bir konu. Rodrigo de Triane diyor. Bakın bu aslında bakıldığı zaman günümüzde İspanyol asıllı gibi gözüküyor. Ama bakın Christoph Kolomb diyor ki Rodrigo de Triane sıradan bir tayfa değildi diyor. Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ne mensuptu. Dinini gizlemek zorundaydı diyor. Onun Müslüman olduğunu benden başka bilen yoktu diyor. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Birinci gerçeğimiz şu. Bakın diyor ki Christophe Colomb aslında yola çıkarken Pir Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde sözünü ettiği bir not vardır. Diyor ki Pir Reis, Christophe Colomb diyor Mısır İskenderiye Kütüphanesi'nden Büyük İskender'e ait kitapları çalarak diyor kendi ülkelerine götürmüştü. Ve bu kitapların içerisinde haritalar olduğunu söylemişti Pir Reis. Bakın Christophe Colomb Pir Reis'i doğruluyor. Diyor ki notunda Rodrigo de Triana için. Geceleri pek az uyur, devamlı haritalar üzerine çalışır ve hesaplar yapardı diyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki gerçekten de Pir Reis'in sözleri doğru. Yani Christophe Colomb yola çıkarken elinde Büyük İskender'e ait kitapları alarak yola çıkmışlardı. İkinci tarihi notumuz şu, bakın. Christophe Colomb aslında o kadar bir amatör ruhlu bir denizciydi ki yola çıkarken bile risk alamadı bakın. Risk alamadığı için Müslüman bir Osmanlı denizcisi olan Rodrigo de Triana'nın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak adına onunla işbirliği yapmak zorunda kaldı. Ve bu gerçeği 102 mürettebatlık gemisinde kimselere söyleyememiş. Diyor ya, Rodrigo sıradan bir tayfa değildi. Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ne mensuptu. Dinini gizlemek zorundaydı. Onun Müslüman olduğunu diyor. Benden başka bilen yoktu diyor. Geceleri pek az uyurdu, devamlı haritalar üzerine çalışır ve rota hesapları yapardı. Yani bu sözün anlamı bu çıkıyor. Bir diğer notumuz da şu bakın, daha da önemli. Christophe Colomb'un tarihte tek başına çizdiği bir dünya haritası veya Amerika haritası yok aslında. Bugün dünya tarihçileri der ki, Piri Reis eğer Christophe Colomb olmasaydı o Amerika haritasını çizemezdi diyorlar. O meşhur 1513 yılında çizdiği haritadan söz ediyorum. Halbuki böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Bu Avrupa'nın uydurduğu bir yalan. Çünkü Christophe Colomb'un kendi başına çizdiği hiçbir harita yok. Bunun ispatı yine kendi notu Christophe Colomb. Diyor ya Rodrigo de Triana için. Bu haritaların diyor ve tuttuğu notların birer kopyasını çıkardım diyor. Bakın kendim bir sıfırdan harita çizdim demiyor hiçbir şekilde. Sadece bir kopya harita çıkardım diyor. Dolayısıyla böylece yeni bir harita çizmediğinin bir ispatıdır bu. Bir diğer delilimiz de şu. Christophe Colomb yeni kıta Amerika'yı ilk gören kişinin kendisi olmadığını, bunun yani bu kişinin Rodrigo de Triana olduğunu şu sözleriyle zaten itiraf etmiş. Keşfin şerefini bir Müslümana kaptırmamak için gerçeği açıklamadım diyor. Ve daha da son bir not. Bu da çok enteresan. Christophe Colomb bakın Büyük İskender'den çaldıkları kitapları ve haritaların orijinallerini elinde bulundurmadı. Çünkü eğer bunu yapsaydı, bakın bunu yapsaydı, bunun yerine kopyasıyla yetinmiş. Yani bu eserler Rodrigo de Triana'nın elinde kaldı. Yani çünkü bu not şu, bakın diyor ya, bu haritaların ve tuttuğum notların birer kopyasını çıkardım demeyin karşılığı budur. Yani ben Rodrigo de Triana'nın elindeki kitapları, haritaları aldım demiyor bakın. Kopyasını çıkardım diyor. Demek ki...
Şimdir, sizin bu kitapta çok önemli bilgiler var tabii. Pir Reis'in haritasının yani şifresi. Ama şimdi, ben şunu merak ediyorum. Buyurun. O döneme gidersek 1500... Şimdi Pir Reis tabii Osmanlı döneminde ne yazık ki idam edilmiş. 80 yaşından evet, da idam edilmiş. Amiralimiz yani çok önemli evet. Bir tarihimizde bir kişilik. Yalnız böyle haritaya bakınca şimdi mesela Güney Afrika, Amerika ve Afrika bölümü var orada. Şimdi o haritada böyle bakınca yani Pir Reis de bir yerlerden araştırıp bulmuş mu? Onun da bir araştırması mı var? Yani herhalde bakın, oralara işte gitmedi değil mi?
Size. Evet onu söyleyeceğim. Bakın size cevabı veriyorum size bakın. Cevabı yine haritada saklı. O da şu. Haritanın üzerinde yani Latin Amerika üzerinde 5 numaralı bir not vardır bakın. 5 numaralı not. Bunu unutmayın çünkü bu notun üzerinde bir detay var. Pir Reis diyor ki Christophe Colomb'la ilgili bilgiler yazmış bu notun üzerinde. Cümlesi şöyle başlıyor bakın. Merhum Gazi Kemal'in İspanyalı bir kulu vardı. Bu kul diyor Christophe Colomb'la birlikte 3 defa Amerika'ya yani o yeni kıta Amerika'yı keşfe çıktılar diyor. Bakın merhum Gazi Kemal dediği Pir Reis'in amcasıdır. Amcası Kemal Reis. Ve İspanyalı bir kulu vardı dediği kişi kim biliyor musunuz? İşte size biraz önce sözünü ettim. Rodrigo de Triana. Yani bakın Rodrigo de Triana tüm trafiği yöneten kişiydi. Bu adam yani Rodrigo de Triana hem Pir Reis'le bağlantısı vardı hem Christophe Colomb'la bağlantısı vardı. hem de Osmanlı Devleti ile bağlantısı vardı. Çünkü 2. Beyazıt döneminde Osmanlı'ya katıldı, Müslüman oldu bu adam ve Osmanlı Devleti dedi ki senin ismin Rodrigo de Triane olsun, hiçbir şekilde bir Türk Müslüman ismine dönüştürmeye gerek yok, biz seni istihbarat subayı olarak İspanya'da konuşlandıracağız dediler. Ve keşiften sonra o Büyük İskender'e ait kitaplar, dedim ya ben orijinalleri kaldı, Rodrigo'nun elinde kaldı dedim ya, bu evet, eserler doğrudan Pir Reis'in eline geçti. Bunu söylemeye çalışıyorum ben.
Harika.
Yani Pir Reis'in eline servis edildi. Rodrigo de Triane bütün bu bilgileri Pir Reis'e teslim etti. Teslim ettiği adresi de veriyorum bakın. Çanakkale Eceabat'a bağlı Kilitbayır Kalesi'nde teslim etti. Ve şu anda bu kale, yani Çanakkale Eceabat'a bağlı Kilitbayır Kalesi'nde Büyük İskender'e ait kitaplar, haritalar ve Pir Reis'e ait eserler bu kalelerin altında. Hala altında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani konuyla ilgili olarak bir de Pir Reis'in meşhur hazineleri var. Tarihte. Bu meşhur hazinelerin adresi de şu anda Kilitbayır Kalesi. Dolayısıyla yani Çanakkale Valiliği ve devletimizin bu konuda önlem alması lazım. Güvenlik önlemi alması lazım. Şu an benim öğrendiğim kadarıyla Kilitbayır Kalesi'nde bir restorasyon çalışması olduğunu öğrendim. Yani bu hayra alamet ne kadar hayra alamet ya da değil, bunu bilemiyorum. Yani buradaki çalışan insanların veya bu ihale hangi firmaya verildi bilemiyorum. Bu tartışılır. Ama benim hassas hassas olarak durduğum konu bu eserlerin korunması ile ilgili. Yani buranın mutlaka çok titiz denetimlerden geçilmesi lazım. Yani jandarmanın kontrolünde yapılması lazım bu restorasyon çalışmalarının. Çünkü bilemiyoruz arkasında neler var, neler yok. Bu evet, kalelerin altından ya, neler çıkacak, bunu bilemiyoruz.
Evet.
Ama
çok teşekkürler Sayın Soylu. Metin Soylu, Pir Reis Haritası'nın Şifresi adlı kitabından ayrıntılı bir şekilde bahsetti. Gerçekten çok önemli kişiler üzerinde durdu. Bir de Kilitbahir Kalesi'nde Pir Reis'in haritasının ve şifrelerinin bir bölümü olduğu söyleniyor. Tabii orada da bir restorasyon var. Bunun da dikkatli yapılması gerektiğini söylüyor Metin Soylu, araştırmacı. Çok teşekkürler Sayın Soylu.
Ben teşekkür ederim.